billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdülaziz hocamın şehir dışında olması sebebiyle bugün salı dersini beraberce yapacağız. Konu olarak bugün daha önce de çeşitli vesilelerle gerek salı dersinde, gerek cumartesi müzakerelerinde veyahut onun dışındaki bir takım toplantılarda sürekli gündeme getirdiğimiz, gündeme getirilmesinin yararlı olduğunu düşündüğümüz bir konuyu sizlerle tekrar fırsattan istifade paylaşmak, müzakere etmek için kitaplara iman ne demektir? Bugün bizim için işte Amentü'nün şartları içerisinde geçen, daha 4-5 yaşından itibaren çocuklara ezberletilen ve böylelikle tam bir Müslüman olduk, Müslümanlığımızı ispat ettik düşüncesine kapıldığımız iman şartlarından kitaplara imanın bugün için bizler adına ne anlam ifade ettiğini, dün ne anlam ifade ediyordu, bugün ne anlam ifade ediyor, gelecekte ne anlam ifade etmesi gerekir, bu konuyu şöyle tekrar bir gözden geçirme ihtiyacı hissettik. Ben konunun giriş kısmını ve Kur'an-ı Kerim açısından kitaba imanın ve bizden önceki Kur'an-ı Kerim'den önceki ilahi kitaplara imanın ne anlama geldiğine dair kısa bir sunum yapacağım. Ardından da yine bizim geleneksel iman esaslarından önceki kitaplara imanın hangi aşamada kaldığını, oysa önceki ilahi kitaplar denildiğinde esasında neyin anlaşılması gerektiğine dair vurguları da Vedat hocamız yapacak. Şimdi en baştan çok kısa bir kavramdan hareketle kitaplara iman, biliyorsunuz iki kavramdan oluşuyor. Kitap ve iman. İman ne demektir? Burada pek çok kez altı çizildi bu meselenin. İman etmek, işte inanmak diyoruz. Allah'a iman etmek denildiğinde Allah'ın varlığına inanmak olarak hep düşünülür. Oysa Allah'ın varlığı hususunda hiçbir insanın herhangi bir şek ve şüphesinin olmadığı ortadadır. O halde Allah'a inanmak demek, Kur'an-ı Kerim'deki konuyla ilgili ayetler çerçevesinde bir tespitte bulunmak gerekirse, Allah'a güvenmek. Yani ne demektir Allah'a güvenmek? Allah'ım sen ne dersen odur diyebilmektir. Yani bir güveni ifade eder iman kelimesi. Zaten kelimenin kökünde de güvenme anlamı vardır. Mesela işte Türkçe'de de zaman zaman kullanırız. Ben o adama inanırım. Ben o arkadaşa inanırım dediğimizde esasında onun arka planında ben ona güvenirim. Yani o böyle söylüyorsa öyledir. Bunu dediyse doğrudur. Arkasında dururum, altına imza atarım. Yani birisine inanmak. Aksi takdirde ben ona inanırım ama asla güvenmem şeklindeki bir ifade ne Türkçe açısından ne de Arapça açısından bir anlam ifade eder. Dolayısıyla inandığımızı söylediğimiz şeye esasında güvendiğimizi ifade ederiz. Allah'a inanmak demek, Allah'ın varlığı hususunda herhangi bir bilgiyi deklare etmekten ziyade ben ona o kadar güvenirim ki o ne derse benim için odur demektir. Dolayısıyla buradan hareket ile mesela yine bizim imanın şartları içerisinde meleklere iman etmek, yani sadece varlığına inanmak anlamında mıdır? Kitaplara iman etmek, yani şu mudur? Evet, bugün elimde Kur'an diye bir kitap var, ben bu kitaba inanıyorum. Veyahut Allah bu Kur'an'dan önce de çeşitli kitaplar göndermiş, ben ona da inanıyorum. Bu mu? Bu aşamada mı? Yoksa ben güveniyorum. Allah'ın göndermiş olduğu o kitaba güveniyorum. Dolayısıyla o kitapta herhangi bir şey varsa benim o konuda artık söyleyecek bir sözüm yok demek anlamına mı geliyor? Tabii ki güven anlamı esas. Peki kitap nedir? Bugün günümüzde de kullanıyoruz. Kitap dediğimizde neyi ifade ediyoruz? İşte elimizdeki başı sonu belli, iki kapak arasına girmiş, ister 5 sayfa olsun, ister 10 sayfa, ister yüzlerce sayfa, böyle bir şey mi? Evet, böylesi bir anlam Kur'an-ı Kerim'deki kitap kelimesinin anlamlarından biri. Onun dışında da anlamı var. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle Allah-u Teala'nın insanlara göndermiş olduğu vahiylerden her birinin, bu vahiylerin kayda alınmış hallerini de ifade eder şekilde kitap kelimesi kullanılır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet için bile Kur'an-ı Kerim kitap ifadesini kullanır. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin içerisindeki bir hüküm için bile kitap kelimesini kullanır. Niçin? Çünkü artık o vahyedilmiş, tebliğ edilmiş, kayda girmiş ve insanların ulaşabileceği bir hale sokulmuş demektir. Dolayısıyla bunu niçin söylüyorum? İşte biraz sonra Vedat arkadaşımız da o konuya temas edecek. Geleneğimizde 4 kitaptan bahsedilir. Onun dışında da bir takım suhuflardan bahsedilir. Mesela herhangi bir ilmi hali açtığımızda, ki bugün sağlamasını yaptık yine buraya gelmeden önce, bir ilmi hali açtık. İlmi halde imanın şartları bölümünü bulduk. Orada da kitaplara iman. Konu edinilen şey şu: Allah'ın göndermiş olduğu kitaplara iman etmektir. Son kitap Kur'an'dır. Onun dışında Allah-u Teala 3 kitap daha göndermiştir. İşte Tevrat, Zebur, İncil. Bunların da gönderildiğine biz inanırız. Onun dışında bir takım nebilere de sayfalar göndermiştir. Onlara da inanırız ve bu kadar, hepsi bu. Kitaplara iman meselesi bu. Yani hiç kimsenin bu şekliyle hiçbir problem yaşamayacağı bir iman. Tamam, inanıyorum ama iman böyle bir şey değil. Kitaplara iman böyle bir şey değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tek bir ayete, hatta o ayetin içerisindeki bir hükme bile bazen kitap diyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın hiçbir nebi olmasın ki ona kitap verilmemiş olsun anlamındaki ifadeleri bizim için bir anlam ifade edecek. Yani bütün nebilere Allah-u Teala risaletle ilgili vahiy verdiyse ve bu vahiyler de mecburen tebliğ edilmiş ve kayda geçirilmiş olduğuna göre Allah-u Teala bütün nebilere kitap göndermiştir. Yani kitap kavramını bile yeni baştan tekrar Kur'an'a göre ele almamız gerekir. Allah-u Teala bütün nebilere risaletle ilgili vahiy vermiştir. Bu vahiyler onlar tarafından tebliğ edilmiştir, kayda geçirilmiştir. Dolayısıyla bütün nebiler kitap sahibidir. Bütün nebiler. Peki ne anlam ifade ediyor o halde kitaplara iman? Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün kitaplarda ana omurga, şeriat aynıysa, bu birlikteliği görmek, bu birlikteliğe göre hareket etmek ve buna inanmak, buna güvenmektir kitaplara iman. Şimdi, mesela Allah-u Teala pek çok ayetinde, Kur'an-ı Kerim'de iman etmenin sadece sözde olmadığını, bunun bir takım geri planda sorumluluklar taşıdığını gösteren pek çok ayet var. Mesela bir tanesi Ankebut suresi, Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi, ilk ayetleri. Yani kitaplara imanın ne anlama geldiğine dair imanın ne olduğunu. Şimdi burada Allah-u Teala Elif la mim e hasiben nasu e yutraku e yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Yani insanlar şöyle mi düşünüyorlar, şöyle mi zannediyorlar? Biz iman ettik diyecekler ve o iş orada tamamlanacak. Artık biz onları şey yapmayacağız, onlarla uğraşmayacağız. Bunu mu düşünüyorlar? İman ettik dedikten sonra artık başıboş bırakılacaklarını ve onlarla bizim bir işimizin olmadığını mı düşünüyorlar? Ve hum la yuftenun, onları hiç imtihana tabi tutmayacağız, öyle mi? Bunu mu düşünüyorlar? Ve lekad fetennellezine min kablihim, onlardan önceki kavimler de iman ettik dediler ve büyük sıkıntılara düçar oldular, imtihanlara tabi oldular. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِمِينَ Çünkü Allah şunu ortaya koymak, şunu bilmek istiyordu. Kim bu konuda samimi, kim de gerçekler karşısında gerektiğinde yalana sarılabiliyor. O halde iman etmek demek, geri planda güvendiğini ve o güvenin doğrultusunda da yaşayabilmeyi gerektiriyor. Yine benzer bir ayet, Bakara suresinin 214. ayeti. Em hasibtum en tedhulul cennete vellemmâ ye'tiküm meselüllezine kalev min kabliküm. Yani sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden önce cennete girebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir zanna mı sahipsiniz? Messetümül be'sâ üvet darra, her türlü sıkıntı, meşakkat onların başlarına gelmişti. Ve zülzilü, ve öyle sarsılmışlardı ki hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû me'ahû metâ nasrullah. Hem o müminler hem de onların arasında olan Resul en nihayetinde şöyle demişti. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Ela inne nasrallahi karib, ama hiç şüpheniz olmasın ki Allah'ın yardımı yakındır. Yani Allah Teala diyor ki inandık diyeceksiniz ve iş bitecek. Böyle bir şey yok. Ve kelime-i şehadeti getireceksiniz, imanın esaslarını ezbere bileceksiniz ve cennete gideceksiniz. Böyle bir şey de yok. Büyük sıkıntılar içerisine sokulacaksınız. Bu sıkıntılar neyle alakalı? Gerçekten o imanınızın samimi olup olmadığı hususunda. Peki bugün kitaplara iman ediyoruz dediğimizde hangimiz herhangi bir sıkıntı içerisine giriyor? Yani bizim için ne anlam ifade ediyor? Oysa o kadar önemli bir şey ki, mesela bu kitaplara iman meselesinin ne kadar önemli bir şey olduğunun Kur'an-ı Kerim'de çok etkileyici örnekleri vardır. Muhammed Aleyhisselam'a sürekli bir grup geliyor, diyor ki Mekke'de, Medine'de senin Nebi olduğunun delili olarak bize bir mucize göster. Ki sana inanalım. Bir mucize. Öyle bir şey yap ki, hatta yönlendiriyorlar, neler yapması gerektiği hususunda yönlendiriyorlar. Diyorlar ki işte uç. Şu çölde bir an bahçelerin olsun, ırmaklar aksın içinden, altından köşklerin olsun. Melekler olsun etrafında. Bunları göster. Ki bizi anlayalım ki sen hakikaten normal değilsin, bizim gibi değilsin, bir nebi olmalısın. Sana şey yapalım, inanalım. Allah-u Teala bu gibi istekler karşısında ısrarla bir şey söylüyor. Israrla. Onlarca ayet var bu şekilde. Sürekli Muhammed Aleyhisselam'dan mucize talep ediyorlar. Hatta diyorlar ki işte daha önceki nebilere verilen mucizeler sana niçin verilmiyor? Kur'an-ı Kerim bıkmadan, usanmadan, ısrarla bu gibi taleplere bir cevap veriyor. Nedir o cevap? Eğer onun nebi olduğuna dair bir mucize istiyorsanız, yani mucize isteğinizin temelinde onun nebi olup olmadığı hususunda bir bilgi sahibi olmak varsa, niçin onun okuduğu şeylere bakmıyorsunuz? Şimdi bu, yani o kadar önemli ki, düşünün bir kez. Siz birisinden nebi olduğuna dair mucize istiyorsunuz, Allah-u Teala cevap olarak şunu söylüyor: okuduğu şeye bir baksanıza. Peki okuduğu şey hangi anlamda mucize olur ki insanlar için? Yani edebi yönü mü mesela? Hani hep öyle anlatılıyor ya, işte öyle edebi tarafı güçlüydü ki o dönemde şiir zirve yapmıştı. Şairler onu gördüğünde diyorlardı ki bundan daha büyük bir söz söylenemez. Yani bir sürü hikayeler biliyorsunuz. Peki o edebiyatta uzman 3-5 kişi için anlam ifade edebilir de, peki diğerleri için, hele bizler için Allah'ın kitabı olduğunun bir delili olabilir mi onun edebi yönü? Ama Allah-u Teala ısrarla bu cevabı veriyor. Diyor ki mucize istiyorsanız okuduğu şeylere bir bakın. Peki ne demek okuduğu şeylere bir bakın? Yani eğer ehli kitap, siz bir mucize talep ediyorsanız, okuduğu şeyleri kendi kitabınızla bir karşılaştırın. Mucize budur. Senin kitabınla uyuşuyor mu, örtüşüyor mu? Zaten Allah-u Teala ayetlerinde ellerinde kitap olan insanlara şu sorumluluğu yüklüyor. Eğer bir gün elinizdeki kitabı tasdik eden bir Resul gelirse ona inanın ve ona yardımcı olun. İşte kitaba iman etmek böyle bir şey. Yani elindeki kitabın içeriğinin farkında olmak. Ve bunun Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var. Muhammed Aleyhisselam'la daha ilk temaslarında, belki birkaç dakikalık bir temas. Muhammed Aleyhisselam onlara bir takım ayetler okuyor ve o adamlar ne yapıyorlar? Ağlayarak secdeye kapanıyorlar. Bir insanda ilk kez hayatında ilk kez gördüğü bir kişiden duyduğu birkaç cümleden sonra secdeye kapandıran onu, gözyaşı döktüren şey nasıl bir şey olabilir? İşte kitaba iman böyle bir şey. Yani elindeki kitapta ne var ne yok bunu biliyor ve birisi ben Allah'ın göndermiş olduğu Nebiyim dediğinde ondan duyduğu şeylerle öyle bir örtüşme meydana geliyor ki diyor işte sen Allah'ın göndermiş olduğu Nebi'den başka hiçbir şey olamazsın. Şimdi meseleyi biraz daha pratikleştirelim ve bugüne getirelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın son Nebi olduğunu söylemeseydi ve diğer ümmetlere yüklediği o ısır yükümlülüğünü, yani yeni bir Nebi geldiğinde ona iman etmek ve onun davasına eşlik etmek sorumluluğunu hepimize yüklemiş olsaydı. Ben Nebiyim diyen bir kişinin nübüvvetini anlamak için hangi yolu takip edecektik? Şunu mu diyecektik? Yani göster bir mucize inanalım. Eğer böyle dersek Allah-u Teala'nın kınadığı insanlar arasından oluruz biz de. Peki nasıl anlayacağız? Bir kişinin nebi olduğunu nasıl anlardık? Onun okuduğu şeyler bizim elimizdeki kitapla örtüşüyorsa derdik ki evet sen Allah'ın nebisisin. İşte kitaba iman etmek pratik bir değer taşımalı. Yani bir nebiyle karşılaşacak olsaydık şayet birkaç dakika içerisinde onun Allah'ın göndermiş olduğu bir nebi olduğuna dair karar verebilecek kadar müktesebatımızın Kur'an-ı Kerim'den olması gerekirdi. Kitaba iman böyle bir şey. Şimdi bugün herhangi birimize sorsak ya Kur'an Allah'ın kitabı mıdır? Evet. Peki nedir buna bundaki delilin? Yani niçin okuduğun her şeyi ve şunu mu karar verdin? Böyle bir kitap Allah'tan başkası tarafından yazılamaz mı? Yoksa ya kardeşim ben bunun aksini söyleyemem bu toplumda. Bana öyle öğretildi. Kaldı ki birileri zaten bunu kararlaştırmış. Güvenilir gruplar tarafından bugünümüze kadar gelmiş. Ben de onun için Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum. Dediğimizde hakikaten bu kitaba iman anlamına gelir mi? Kur'an-ı Kerim'e göre asla böyle bir iman kitaba iman değildir. İşte bugün ne deniliyor? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Niçin? Çünkü onu bizlere asla ve kat'a yalan söylemelerini tahmin bile edemeyeceğimiz insanlar nakletmişlerdir. Böyle bir kitap yani kendisinin Allah'ın kitabı olduğunun delili olarak başka bir şeye muhtaç olan bir kitap Allah'ın kitabı olabilir mi? Ama hepimiz Allah'ın kitabı olduğuna dair kanaatimizi bu şekilde temellendiriyoruz. Birileri öyle söylemiş. Veyahut korkuyoruz diyoruz ki ya Allah'ın kitabı değil desem şimdi olmaz. Peki kitabıdır dediğinde neyle temellendiriyorsun? Öyle öğrettiler. İşte böyle bir kitaba iman olmaz. Herkes en azından kitabın içerisinde ne var ne yok bunu bilmeli. Bu müktesebata sahip olmalı. Aksi takdirde işte bir nebi ile karşılaşsaydık, o kurguyu tekrar yapacak olsak, mucize talep ederdik. Bu defa Allah'ın kınadığı topluluklardan olurduk. Bu yüzden kendi kitabımızla ilgili imanımızı Allah'ın çizdiği çerçeveye taşıyabilmek için bir kere kendi kitabımızda ne var ne yok bunu bilmeliyiz. İkinci bir yön, o da peki kendi kitabımıza iman ediyoruz. Önceki ilahi kitaplara iman ediyor muyuz? Evet, ediyoruz. Onu da söylüyoruz. Mesela bununla ilgili şeyde Nisa suresinin 136. ayeti. 4. surenin 136. ayeti. Ya eyyühellezine aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezine zelala rasulihi vel kitabillezi enzele min kabl. Ey inanıp güvenenler, Allah'a, elçisine ve o elçiye indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara inanıp güvenin. Bakınız, hitap çok önemli. Ey iman edenler diye başlıyor. Yani zaten iman ettiğini söyleyenlere Allah-u Teala hitap ediyor. Diyor ki, sizler Allah'a inandığınızı, iman ettiğinizi, güvendiğinizi söylüyorsunuz, değil mi? Tamam. O halde şunlara da güvenin, şunlara da iman edin. Neymiş o? Allah'a. Nasıl olacak? Yani zaten yani bizim bugün Allah'ın varlığına inanmaktır şeklinde tanımdan hareketle mesela nasıl diyeceğiz? Ey Allah'ın varlığına inananlar, Allah'ın varlığına inanın. Böyle mi? Hayır. Yani Allah'a inandığını iddia edenler, sizler Allah'a güvenin. Onun Resulüne güvenin. O Resule indirilen kitaba da güvenin. Başka yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bir de ondan önce indirilen kitaplara da güvenin. Peki, diyelim ki şu veya bu şekilde elimizdeki Kur'an-ı Kerim'e inandığımızı ve güvendiğimizi söyledik. Peki, ondan önceki kitaplara nasıl inanıp güveniyoruz? Ya bunun altını doldurabiliyor muyuz? Ya Allah-u Teala burada iman şartı olarak onu da söylemiş. Ne diyoruz? Mesela bakınız, elimde bir şey, fıkıh eseri, Şirbiniye ait, Mughnil Muhtaç, Şafii fıkhında önemli bir kaynaktır. Burada, çok affedersiniz, istinca meselesini anlatırken, yani işte tuvaletten sonra temizlenme babında, nelerle taharet alınabileceğine dair meseleyi ele alıyor. İşte taşla, şunla, bunla. Ayrıca Tevrat ve İncil sayfalarıyla da taharet alınabilir deniliyor. Bakınız burada, bu bir fıkıh eseri. Herhangi bir beis olmadığını söylüyor. Ya aşağılıyor. Yani Allah-u Teala'nın bir iman şartı olarak belirlediği, ya imanın olmazsa olmaz bir parçası olarak belirlediği, insanların bir nebiyle karşılaştığında o nebinin gerçekten Allah'ın göndermiş olduğu bir nebi olup olmadığı hususunda test aracı olarak kullanacakları kitapları, Muhammed Aleyhisselam'dan mucize talep eden insanlara Allah'ın elinizdeki kitapla Muhammed Aleyhisselam'ın size tebliğ ettiği şeyleri karşılaştırın diyerek değer atfettiği, itibar ettiği kitaplara imanı şart koşan dinde, bu dinin eserlerinde Tevrat ve İncil sayfalarıyla taharet yapabilirsin diyor. Peki, böylesi bir tutum, yani Allah'ın benim vahyim dediği kitapları o hale sokan bir tutum, diğer insanlara tebliği nasıl yapacak? Yani nasıl yapacak? Yani şunu mu diyecek? Güvenin bana. sizinkiler 5 para etmez. İnanın bana, gelin, ya böyle bir iman olur mu? Yani Allah'ın kitabına göre böyle bir iman var mı? Bu hatır gönül ilişkisiyle bir partiye geçme gibi bir şey olur. Oysa adam kendisi karar verecek. Biz diyeceğiz ki, bakın, elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair benim kanaatim tamdır. Ve bu kitap senin elindeki kitaplarla örtüştüğünü söylüyor. Dolayısıyla ben aradan çekiliyorum, bu kitabı sana tebliğ ediyorum. Sen elindeki kitaplarla karşılaştır ve kararını ver dememiz gerekirken, diyoruz ki senin kitapların 5 para etmez. Oysa biraz sonra Vedat arkadaşımız anlatacak. Yani şu an elimizde bizim tahrif edilmiş olarak gördüğümüz şekliyle olan kitaplara bile Kur'an-ı Kerim o dönemde bir itibarsızlaştırma şeyine girmiyor. Yani şunu söylemiyor hiçbir zaman, yani Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Kur'an'ın indiği dönemde ne Yahudilerin ne Hristiyanların ellerinde olan kitap için Kur'an-ı Kerim, onları unutun, onları atın bir kenara. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a ne vahyediliyorsa ona tabi olun demiyor. Tam tersine ne diyor? Muhammed'e vahyedilen şeyler sizin kitabınızla örtüşen şeyler. Dolayısıyla onu dinleyin ve kendi kitabınızla örtüşüyorsa ona tabi olun diyor. Şimdi bakınız, yani hem kendi kitabımıza hem Kur'an-ı Kerim'den önceki ilahi kitaplara karşı imanımız sadece ve sadece lafta. Şunu söylüyoruz, diyoruz ki evet, benim Kur'an-ı Kerim Allah'ın göndermiş olduğu kitaptır. Kur'an-ı Kerim'den önce de Allah bir takım kitaplar göndermiştir. Ha, şu an yoktur, onlar tahrif edilmiştir. Yoktur ama göndermiştir. Bunu iman esası olarak kabul ediyoruz. Böyle bir iman esası, yani kitaplara iman bağlamında böyle bir iman esası Kur'an-ı Kerim'de maalesef yok. Dolayısıyla ki işte Allah'a iman meselesinde aynı problemler, meleklere iman meselesinde aynı problemler, Resul'e iman meselesinde yine aynı problemler. Dolayısıyla kitaplara iman hususunda önceki kitapları genel olarak böyle tahrif kapsamını alıp yok saymadan bir tebliğ faaliyeti bulundurmak zorundayız. Bu iki açıdan bizim için bir handikap. Birincisi, hem kendi kitabımızı bilmiyoruz, önceki kitaplarla arasındaki irtibatları kuramıyoruz. İkincisi de tebliğ kapısını tamamen kapatmış oluyoruz. Yani hiçbir, şu veya bu şekilde, hiçbir dinin müntesibi kendi değerlerini, kendi kitaplarını yok sayan, onları çöp sayan bir tebliğ faaliyetinin içinde olmaz ve ona hoşgörüyle bakmaz. Dolayısıyla bu önceki kitaplar meselesini de yavaş yavaş gündemimize alarak tahrif değil de tasdik ilişkisini ön plana çıkartarak bu şeyi, dini davetlerimizde bunu bir düstur olarak kullanmamız gerekiyor. Ben tam bu noktada önceki kitaplara bakış açımızda ne tür sıkıntılar var teknik olarak, o konuda sözü Vedat arkadaşımıza veriyorum.
Evet, Fatih hocamızın bıraktığı yerden ben olaya başlayayım. Şöyle bir yanılgıya düşmüşüz biz İslam tarihi içerisinde. Önceki bir kitap bozulduğu zaman, tahrif olduğu zaman ya da ortadan yok olduğu zaman Allah-u Teala yeni bir nebi gönderip yeni bir kitap indiriyor. Şimdi böyle bir sistem oluşturmuşuz kafamızda ve demişiz ki Allah-u Teala zamanında Musa'yı gönderdi, ona Tevrat'ı verdi. Sonra o bozuldu. O bozulduktan sonra Davut'u gönderdi. Davut'a da Zebur'u verdi. Sonra o bozuldu. O bozulduktan sonra İsa geldi. İsa'ya İncil'i verdi. Yani bir nevi müceddit görevi görüyor nebiler. Yani kitabı yeniliyorlar. Yeni bir kitap getiriyorlar. Ötekisi bozulduğu için. Ona da İncil'i verdi. Sonra İncil de bozuldu. İncil de bozulunca Allah-u Teala en son olarak Kur'an'ı gönderdi. Kur'an'ı da koruma altına aldı. Ötekiler gibi yapmadı. Ve Kur'an dolayısıyla kıyamete kadar bozulmayacağı için başka bir kitap gelmeyecek. Şimdi bu tarz bir sistem oturtmuşuz kafamızda ama bu sistemin hiçbir temeli yok. Yani neye göre böyle bir kurgu içerisine girmişiz o da belli değil. Yani Kur'an'ın hangi ayetinde Allah-u Teala bir kitap bozulduktan sonra başka bir kitap gönderdiğini söylüyor? Yani Allah-u Teala nerede böyle bir sistem içerisinde vahiy indirdiğini söylüyor? Böyle bir sistem yok. Dolayısıyla yanılgı daha baştan başlıyor. Yani o ilk dönemlerde de bu yanılgı var dolayısıyla. O yüzden şunu söylemiş oluyoruz. Kur'an geldiyse eğer, Muhammed geldiyse, Muhammed'e Kur'an indiyse demek ki öncesi artık tamamen iptal olmuştur. Öncesi diye bir şey artık yoktur. Kur'an vardır artık. Sadece Kur'an vardır. Dolayısıyla Tevrat'mış, İncil'miş. Bunlar zaten yok olduğu için, bunlar zaten tamamen ortadan kalktığı için Kur'an gelmiştir zaten. Bu mantık ile hareket ettiğimizden dolayı biz işte bakın burada Tevrat sayfalarıyla, İncil sayfalarıyla, çünkü onlar artık İncil sayfası değil onlara göre, Tevrat sayfası değil. Taharetlenebilir diyor ama adam ona göre Tevrat'ın sayfası değil ki o. Ona göre İncil'in sayfası değil. Eğer Tevrat'ın sayfası olsa zaten Kur'an gelmez diyor adam. Böyle bir mantık. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Maide suresinin 43. ayetinde ve keyfe yuhakkimunek, onlar seni nasıl hakem kılıyorlar diyor. İsrailoğullarından bir grup geliyor. Allah Resulüne diyorlar ki bu konuda bizim aramızda hüküm ver, hakem kılıyorlar. Ve indehumu tevrat, onların yanında Tevrat var. Fiha hukmullah, içerisinde de Allah'ın hükmü var. Şimdi az evvelki sistemle düşünelim. Eğer onların yanında Tevrat varsa, o Tevrat'ın içerisinde de Allah'ın hükmü varsa, Kur'an niye indi o zaman? Tevrat zaten var. Allah-u Teala var diyor, onların yanında mevcut diyor. Uydurma bir Tevrat değil ki bu, gerçek Tevrat. Uydurma bir Tevrat olsa Allah-u Teala içerisinde Allah'ın hükmü vardı demez zaten. O zaman bakın sistem zaten başından çöken bir sistem. Anlatabiliyor muyum? Bu sistem ile yola çıktığınız zaman işte o ilk dönemlerden itibaren Müslümanların tökezlemesinin sebebi bu. Müslümanlar zamanında ciddi imkanlara sahip olmuşlar. Orta Doğu coğrafyası içerisinde, yani Filistin toprakları içerisindeki orası biliyorsunuz İsrailoğullarının, nebilerinin tarihi içerisinde hep geldiği topraklar. Kitaplar hep o topraklar içerisindeymiş kitaplar tarih boyunca. İsrailoğullarının nebilerine gelen kitaplar. Ama Müslümanlar orada hakimiyet kurdukları zaman bu kitaplar üzerinde, bu kütüphaneler üzerinde İsrailoğullarının bu müktesebatı içerisinde araştırma yapma gereği duymamışlar. O kütüphaneleri araştırma gereği duymamışlar ya da onların gizledikleri bir takım bilgileri ortaya çıkarma gereği duymamışlar. Neden? Hep bu yanılgıdan dolayı. Kur'an indi, öncesi zaten çöp oldu artık. Öncesini araştırmaya ne gerek var? Yahudi kütüphanelerinde onların kitapları arasında gezmeye artık ne gerek var? Müslümanlar ellerinde o imkanlar varken o imkanları kullanmadılar. Dolayısıyla bu mantıktan dolayı. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an'da sürekli olarak ne zaman önceki kitaplardan bahsetse Kur'an'ın onları tasdik ettiğine vurgu yapmasının bir sebebi var. Kur'an devamlı olarak önceki kitapları tasdik ettiğini vurgulayıp dururken biz sürekli olarak tahrif oldu, tahrif oldu, tahrif oldu deyip durmuşuz tarih boyunca. Şimdi oraya geliyoruz. Dolayısıyla da bu tasdik ilişkisi kurulmadığı için İslam bu futuhat dönemi dediğimiz o bölgenin dışında bir türlü çıkamadı. Yani o ilk dönemde fethedilen toprakların dışında İslam bir türlü yayılamadı. Neden? Çünkü siz tasdik ilişkisini kuramadığınız zaman zaten onların iman etme sorumluluğu yok. Bir Hristiyan Kur'an'ı okuduğu zaman siz ona o tasdik ilişkisini gösteremiyorsanız, bu kitap bak seni tasdik ediyor, senin elinde olanı tasdik ediyor demiyorsanız, zaten iman etme sorumluluğu yok ki. Allah-u Teala öyle bir sorumluluk yüklemiyor. Bir Yahudi Kur'an'ı gördüğü zaman, Kur'an'ın onun elindeki Tevrat'ı tasdik ettiğini görmediği zaman zaten onun sorumluluk, iman etme sorumluluğu yok. Siz bu Kur'an'ın bu coğrafyalarda yayılmasını nasıl bekliyorsunuz o zaman? Sen gidip diyorsun ki senin elinde aslında kitap diye bir şey yok. Senin elinde aslında hiçbir şey yok. Bak bunu al, buna inan. Düşünün birisi gelmiş, ben Nebiyim diyor. Ya da işte biz Nebi'nin ümmetiyiz diyor. Senin elindeki kitap tamamen çöp diyor sana, onu bırak sen. Bak ben yeni bir kitap getirdim sana. Sen buna inan. Sen inanır mısın o adama? Tabii ki inanmazsın. Hiç kimse inanmaz zaten. O yüzden Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayetinde özellikle sizin elinizdekini tasdik eden elçi size geldiği zaman ona inanacaksınız diye onlara şart koşuyor. Yani iman etme şartı o. Şimdi gelelim bize kitaplarla, eski kitaplara özellikle, önceki kitaplara, imanla ilgili öğretilenlere. İlk okul çağlarından itibaren öğretilen şey hep aynı şeydir. Musa'ya Tevrat verilmiştir. Davud'a Zebur verilmiştir. İsa'ya İncil verilmiştir. Muhammed'e de Kur'an verilmiştir. İlahiyat son sınıfa kadar, ilahiyat mezuniyete kadar zaten buna bir adım daha ileri gitmezsiniz. Budur yani. Bilgi bundan ibarettir. Artı bir şey eklenmez artık. Siz buna bu şekilde iman ettiğiniz zaman kitaplara iman faslı kapanmıştır. Tamam, kitaplara imanı siz artık yapıyorsunuz. Yani buna bu şekilde ben Musa'ya zamanında, zamanında Tevrat diye bir kitap verildi. Allah bilir nerede. Ben buna inanıyorum. Dedin bitti, tamam, sen artık ona Tevrat'a iman etmiş oldun. İşte zamanında Davud'a Zebur diye bir kitap verilmiş dediğin zaman sen artık Zebur'a iman etmiş oldun, bitti. Peki şimdi Kur'an'ın neresinde Musa'ya Tevrat verildiği söyleniyor? Var mı böyle bir ayet? Biz Musa'ya Tevrat verdik diye bir ayet var mı? Yok. Şimdi iman dediğiniz şey iki aşamadan oluşan, yani iki boyutlu bir kavram. Bunun birincisi iddiadır, ikincisi ispattır. İddia dediğiniz kısım bilgi kısmıdır, teori kısmıdır. Neye inandığını bileceksin. İmanın iddia kısmı budur. Neye inandığını bileceksin. İman ettiğin şeyin bilgisine sahip olacaksın. İkinci kısmı da o bilgiyi pratiğe dökeceksin. Yani o bilginin uygulamada bir karşılığı olacak. Yani bu da iman ettiğiniz şeyi ispatlamış olma kısmı. Yani iman ettiğini söylüyorsun ve iman ettiğini gösteriyorsun. O da iman ettiğini gösterme kısmı, uygulama kısmı. Şimdi teori kısmına bakıyorsunuz, teori kısmı yanlış. Musa'ya Tevrat verildi. Şimdi neye iman ediyorum? Ben Tevrat'a iman ediyorum. Tevrat ne? Musa'ya verilen kitap. Peki Musa'ya Tevrat'ın verildiği nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Şimdi bak daha teoriden çöktü. Yani uygulamaya geçmedik daha. Kur'an'da Tevrat kelimesi pek çok defa geçiyor. Yaklaşık 15-16 küsur defa geçiyor. Musa kelimesi 236 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Her iki kelime de çok defa geçiyor Kur'an'da. Her ne hikmetse bu iki kelime hiç yan yana düşmüyor. Musa kelimesi, Tevrat kelimesi hiç yan yana düşmüyor. Birbiriyle bağlantılı olarak da düşmüyor. Ne hikmetse. Ama teoriye bir geliyorsunuz, Musa'ya Tevrat verilmiştir. Peki Kur'an'da Tevrat'la alakalı ne diyor? Maide suresi 44. ayete bakalım. İnna enzelne tevrate fiha huden ve nur. Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. O an olan şeyi söylüyor, yani vardı demiyor, var diyor. Tevrat zaten var, mevcut. Onun içerisinde hidayet ve nur hali hazırda zaten var. Olan şeyi söylüyor Allah-u Teala. Yahkum bihen nebiyyûne ellezine eslemu. Kendisine teslim etmiş olan nebiler, Allah'a teslim etmiş olan nebiler, onunla hüküm verirler. Kime? Lillezine hadu. Yahudi olanlara onunla hüküm verirler. Ayet-i kerime adeta bir nevi Tevrat tarifi yapıyor. Tevrat'ın ne olduğunu tanımlıyor. Tevrat'ı biz indirdik. Niye? Yahudilere gelen nebiler onunla hüküm versinler diye. Biz Kur'an'dan şunu çok iyi biliyoruz ki nebi dediğimiz, nübüvvet dediğimiz şey bir kimseye Allah tarafından kitap verilmesi anlamına geliyor. Bir kimseye Allah tarafından kitap verildiyse o kişi nebi oluyor. Yani bizim geleneğimizde gerçi öyle değildi. Bizim geleneğimizde kitap verildiği zaman Resul oluyor. Kitap verilmediyse Nebi oluyor. Oysa ki Kur'an'a bakıldığı zaman her Nebi'ye kitap verilmiştir. Çünkü zaten kitap Nebi olabilmesi için ona kitap verilmiş olması lazım. Kitap verilmediyse zaten ona Nebi denmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Mesela bir tane ayet söyleyeyim. Çok ayetler vardı. Hocam zaten bu konuyla alakalı kitaplar yazdı. Bakara suresi 213. ayette şöyle buyuruluyor.
Kânen nâsu ummeten vâhideten. İnsanlar tek bir ümmettiler. Febe'athallâhun nebiyyîne, mübeşşirîne ve munzirîne. Ve daha sonra Allah-u Teala nebileri gönderdi. Nebileri. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ve enzele ma'humul kitab. Onlarla birlikte de kitabı indirdi. Bilhak. Hak olarak indirdi. Yani Allah-u Teala bir nebi gönderdiği zaman o nebiyle birlikte kitabı indirdiğini söylüyor. Zaten onunla birlikte kitabı indirmiyorsa ona nebi demez. Onun nebi olmasının bir anlamı yok zaten. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de ne denir? Hatemen Nebiyyin. Nebilerin mührü, nebilerin sonuncusu. Neden? Çünkü Kur'an'dan başka kitap olmayacak. Kur'an'dan başka bir kitap olacak olsaydı zaten nebilerin sonuncusu denmezdi. Şimdi geleneksel anlamda düşündüğümüzde eğer nebi kitap verilmeyen kişi anlamına geliyorsa Muhammed Aleyhisselam'a son nebi demesinin zaten bir anlamı yok. Çok manasız bir şey. Kur'an zaten son kitap olur. Ondan sonra yine nebiler gelir. Kur'an'la hüküm verirler. Neden son nebi deniyor o zaman? Son nebi denmesinin sebebi Kur'an'ın son kitap olduğunu belirtmek amaçlı. Artık bundan başka bir kitap gelmeyecek. Şimdi İsrailoğlu her nebiye kitap verildiğine göre Yahudilere gönderilen nebiler Tevrat'la hüküm veriyorlardı diyor Kur'an'da Allah-u Teala. Şimdi bu her bir nebiye de ayrıca kitap inmiş. Yahudilere gelen nebiler bunlar. Kendilerine ayrıca kitap indiğine göre bunlar neden Tevrat'la hüküm veriyorlar? Bu da demek oluyor ki Yahudilere gelen nebilere indirilen kitapların ismine Tevrat deniyor. Yahudiye, yani İsrailoğullarından bir nebi geldiği zaman, Allah-u Teala o nebiyle birlikte kitabı indirdiği zaman, Yahudiler o kitaba Tevrat diyorlar. Hangi nebi olursa olsun. Genel bir isim. Kendi nebilerine indirilen vahiyler için kullandıkları genel bir isim. Özel, sadece Musa'ya verilmiş kitap için kullanılan bir isim değil. Mesela, Yahudilere gönderilen nebilerden bir tanesi de kim? Davud Aleyhisselam. Kur'an'da Davud Aleyhisselam'la ilgili ne diyor? İsra suresinin 55. ayeti. Ve âteynâ Davud'e zebura. Biz de Davud'a zeburu verdik. Şimdi bu ayetten dolayı, zebura ifadesi geçtiğinden dolayı, bizim geleneğimizde, sadece bizim geleneğimizde, Davud'a Zebur isminde bir kitap verildiği söyleniyor. Zebur isminde. Bu özel bir isim olarak alınıyor. Özel isim olarak alınıyor. Ve bunun işte Davud'a verilen kitabın özel bir ismi olduğu söyleniyor. Ancak tarihe bakıyorsunuz, ehli kitabın kaynaklarına bakıyorsunuz. Zebur diye bir kitap yok. Böyle bir isim yok. Bu isim ilk defa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
Ama bütün nebilere Allah zebur da verdiğini söylüyor değil mi?
Evet şeyde şu Ara suresinde innehu lefis zuburul evvelin.
Bil beyinati ve zubur diyor bütün nebilere.
Mesela diyor ki işte şu Ara suresinin 169. ayet olması lazım. Bu 196 pardon. Bu öncekilerin zeburlarında da vardır diyor. Zubur, zeburun çoğulu. Öncekilerin zeburları. Tabii şimdi orada ama öyle almıyorlar. Meallere baktığınız zaman orada zeburlar diye çevirmiyor. Ne diyor? Öncekilerin yazılarında da ya da öncekilerin kitaplarında da diye çevriliyor. Şimdi orada bir anda kelime manasını alıyor. Zeburun kelime anlamını alıyor. Lügat anlamını. Ama İsra suresine gelindiği zaman ve Ateyna Davud'a Zebura'ya gelindiği zaman onu sanki bir özel isimmiş gibi alıyor. Lügat anlamını almıyor bu sefer. Peki senin bunu özel isim olarak alman için elinde bir bilgi var mı? Yani ehli kitap, Allah-u Teala bu kitabın öncekileri tasdik ettiğini söylüyor. Onların elinde Zebur diye bir kitap var mı ellerinde? Zebur ya da herhangi bir kitaba Zebur ismini veriyorlar mı? Yok. Sen niye peki bunu özel isim olarak alıyorsun? Tevrat'ı özel isim olarak alırsın çünkü Tevrat ismi zaten bilinen bir isim o dönemde.
Onlar kendi kitaplarına Tevrat diyorlar zaten. Zebur nereden çıktı o zaman? Arkadaşlar Zebur, bir önceki ayetlerde de az evvel Şuara suresinde okuduğumuz ayetlerde de söylediğimiz gibi kitap, yani bir parça anlamına gelir aslında Zebur kelimesi Arapçada. Kitaptan bir parça verilmesi. Ve Ateyna Davud'a Zebur'a da demek, Davud'a da kitaptan bir parça verdik. Davud'a da kitap verdik anlamında kelime. Ayet. Ama böyle çevrilmiyor. Zebur kelimesi çeviri yapılmadan doğrudan özel isim olarak alınınca bir çelişki ortaya çıkıyor.
Şimdi tam bununla alakalı şeyde Nahil suresinin 44. ayetinde, 43 ve 44. ayetinde bu seni destekleyecek şekilde. Yani Muhammed Aleyhisselam için diyor ki senden önce de biz kendilerine vahyettiğimiz elçiler gönderdik. Bu ifade yani sen ilk değilsin, senden önce de rasuller gönderdik. Neyle gönderdik onları? Bilbeyyinati ve zübur. Burada geçen zübur, zeburun çoğulu. Yani zeburlarla gönderdik. Yani onlara da kitap parçaları, vahiy parçaları, kitaplar verdik anlamında. Yani bütün nebiler için söz konusu olan bir şey.
Evet, yani burada da bakıldığı zaman yani bu kelimenin bir özel isim anlamında kullanılan bir kelime olmadı. Yani bunun lügat anlamı üzerinden bir meal verilmesi lazım aslında meallerde. Ama bizim tabii literatürde de Zebur isminde bir kitap oluşturulmuş. Zebur isminde bir kitap oluşturulunca tabii bunun vakada bir karşılığı bulunamamış. Davud'a Zebur diye bir kitap verdi diyor Kur'an-ı Kerim. Bakıyorsun öyle bir kitap yok. Şimdi o dönemde Müslümanlara bakıyorsunuz bir şaşkınlık var. Ulemanın birçoğu ne diyeceğini şaşırmış. Demiş ki ya işte sahabilerin ellerindeki kitaba Zebur denilir demiş bir kısmı. Oysa ki sahabilerin ne Zebur'la alakası var, ne Davud Aleyhisselam'la alakası var. Hani bir şey söylemek için söylemişler yani. Hani çünkü ne diyeceklerini bilemeyince bir şey söylemek gerekiyor. Söyleyelim demişler. Bunu söyleyelim demişler. Kim gidecek sahabileri araştıracak demişler herhalde. Böyle bir şey ortaya atmışlar. Peki Davud Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen bir nebi ise ona verilen Zebur'un ne olması gerekiyor? Tevrat olması gerekiyor. Dolayısıyla Davud'a verilen de Tevrat. İsrailoğullarına gelen bir nebi olarak. Musa Aleyhisselam'a verilen Zebur'un ismi de Tevrat. Davud'a verilen Zebur'un ismi de Tevrat. İncil'e verilen, yani İsa Aleyhisselam'a verilen Zebur'un ismi İncil. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki Zebur kelimesi kitap anlamında bir kelime. Özel isimli bir kelime değil.
Sure anlamında da gelebilir mi?
Evet, parça anlamında da sure. Çünkü aslında Davud'a verilen Zebur dediğimiz, yani o parça, Tevrat'ın bir parçası, bir suresi gibi. Bugün de zaten bizim Tevrat dediğimiz, yani Yahudilerin de Tevrat diye kabul ettikleri o eski ahit denilen bölümün bir parçasıdır. Mezmurlar denilen bir parça. Davud'un mezmurları denir. Tevrat'ın küçük bir parçasıdır o sadece. Onun içerisindeki her bir parça Tevrat'tır aslında. Eski ahit dediğimiz o müktesebatın içerisindeki her bir parçaya Tevrat denilir. Şimdi Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı gönderirken şöyle söylüyor Ali İmran suresinin 48. ayetinde ve yuallimhumu kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil. Ona kitabı ve hikmeti öğretecek İsa Aleyhisselam'a. Yani Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. Şimdi geleneksel anlamda düşünelim. Tevrat zamanında verilmiş Musa'ya, sonra yok olmuş. O yok olunca Allah Davud'u göndermiş, Zebur'u vermiş. Sonra Zebur yok olmuş. Sonra İsa'yı göndermiş, İncil vermiş. Şimdi normal anlatılan sistem bu değil mi? Şimdi İsa'ya Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek ne demek peki? Şimdi Zebur Tevrat'tan sonra geldiğine göre Zebur'un daha bir öncelik hakkı olması lazım bir defa. Öğretilme noktasında. Ama Zebur hiç için içinde bile yok. Zebur hiç öğretilmiyor bile.
Çünkü Tevrat'ın içinde.
Ama siz Kur'an'ı bir bütünlük halinde okuduğunuz zaman zaten Davut'a verilen Zebur'un, yani kitabın, Tevrat'ın bir parçası olduğunu bildiğiniz zaman, ona Tevrat'ı öğretecek denildiği zaman zaten Davut'un kitabını da öğretecek anlamına geliyor. Onun dışında kendisinden önce İsrailoğullarına ne kadar nebiler geldiyse onların kitaplarını da öğretecek anlamına geliyor. İsa, Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında çok sayıda nebiler geldi İsrailoğullarına. Her birine de kitap verdi Allah-u Teala. Onları da öğretecek. Tevrat'ı öğretecek dendiği zaman onları da öğretecek anlamına geliyor. İncil de işte kendisine verilen kitabın ismi. Demek ki arkadaşlar, yani teoride bir defa tökezliyoruz. Yani neye inan iddia kısmını bile yapamıyor. Şimdi bir şey iddia et, hadi pratiğe dökme. İddiada kalsın. İddia da yanlış. Tevrat'a inanıyorum. Tevrat net, inandığın Tevrat bir defa yanlış. Kur'an'ın Tevrat dediği şey değil. Ondan sonra müsteşrikler, bir takım oryantalistler çıkıp diyorlar ki Kur'an diyor ki Musa'ya Tevrat verilmiş, oysa böyle bir şey yok. Kur'an yanlış söylüyor. Oysa ki Kur'an böyle bir şey söylemiyor ki, Müslümanların bu yanlış bilgisi. Onlar da bilmiyorlar. Okumamışlar Kur'an'ı. Müslümanların iddiaları üzerinden bir takım çelişkiler üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar, yani çok fazla da vakit yokmuş.
Bu şeyi de atlamayalım da tahrif kısmı hiç yok mu önceki kitaplarla alakalı?
Şimdi öncelikle şunu da söylemek lazım. Bir defa Tevrat, İncil dediğimiz kitaplar Kur'an'ın indiği dönemde Kur'an ayetlerine bakıldığı zaman özellikle mevcut birer kitap olarak Allah-u Teala onlardan bahsediyor Kur'an ayetlerinde. Bunlar yok bağlamında tek bir ayet yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Tam tersine az evvel de okuduğumuz gibi onların yanında Tevrat var diyor Allah-u Teala. İncil ehli olanlar İncil'le hüküm versinler diyor mesela. Allah'ın onda indirdiğiyle hüküm versinler diyor. Ama şu da bir gerçek. Tevrat dediğimiz o, mesela eski ahit olarak ele alalım. Eski ahit olarak dediğimiz kısımda Tevrat var. Bir de Tevrat olmayan şeyler içerisine koyuluyor. Ama Tevrat olmayan şeylerin içerisine katılmış olması içindeki Tevrat'ın yok edilmesi anlamına gelmiyor. Burada bir yanlışlık var. Biz bugün yeni ahiti okuduğumuz zaman yeni ahitin içerisinden Tevrat'ı bulabiliyoruz. Tevrat'ı çıkartabiliyoruz. Tevrat'ı okuyabiliyoruz. Tevrat'ı okuduğumuz zaman onun içerisinden Muhammed Aleyhisselam'la ilgili bilgileri de çıkartabiliyoruz. İncil dediğimiz bölümde yeni ahit denilen bölümün içerisinde İsa Aleyhisselam'ın indirdiği mesajlar var. Orada da bugün okuduğumuz zaman onun içerisinde o mesajları bulabiliyoruz bu sefer. Ama bu demek değildir ki onun yanında başka şeyler de sokuşturmuş olmasınlar. Tabii ki başka şeyler sokuşturmuşlar. Orada da Kur'an'ın müheymin olma vazifesi ortaya çıkıyor bu sefer. Yani gerçek olan Tevrat'ı olmayandan ayıklama vazifesi Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıkıyor. Kur'an müheymindir. Kendisinden öncekileri korur. Kendisinden öncekileri muhafaza eder. Bu ne demek oluyor? Yani biz Kur'an sayesinde Tevrat olanı olmayandan ayırabiliyoruz onun içerisinden. Ve böylece tasdik ilişkisini kurduğumuz zaman onların artık Müslümanlara karşı, Kur'an'a karşı hiçbir söz söyleyebilme, manevra yapabilme alanı kalmıyor artık onların. Dolayısıyla yani tabii ki bugün mesela Tevrat'ın içerisinde Bakara 102. ayette söylenen olay var. Onlar
iftiralar yani.
İftiralar var. Süleyman hakkında Süleyman'a kafir dediklerine dair bölümler bugün eski ayeti açın okuyun var. Süleyman'a kafir diyorlar. Bugün eski ayetin içerisinde var. Ama biz Kur'an sayesinde bunun Tevrat'ın bir parçası olmadığını anlayabiliyoruz. Bunu tespit edebiliyoruz. Diyoruz ki bunu işte adamlar sokuşturmuşlar içeriye. Biz Kur'an sayesinde içerisindeki Muhammed Aleyhisselam'ın mesela kıbleyi değiştirileceğine geldiği zaman bir takım haram kılınan şeyleri tekrar helal kılacağına dair bilgileri de çıkartabiliyoruz. O zaman da bu bilgileri onların önüne koyup bakın işte sizin kitabınızda gelecek olan Nebi'nin kıbleyi değiştireceği yazıyor. Kur'an da değiştiriyor işte, sen buna iman etmen lazım dediğin zaman artık onun bir cevap verebilme imkanı kalmıyor. Ama Müslümanlar vakti zamanında bunu yapmış olsalardı, bu tasdik ilişkisini kurmuş olsalardı bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olacaktık. Yani İslam'ın tam anlamıyla tüm dünyada egemen olduğu bir yeryüzünde yaşıyor olacaktık şu anda. Ama maalesef bu ilişki hiç kurulmadığı için, önceki kitaplar topyekün yok kabul edildiği için bugün Müslümanlar hep ezilen taraftalar.
Yani belki burada altını çizmemiz gereken yer şurası. Bugün elimizdeki Tevrat ve İncil'de evet bunlar Allah'ın kelamı değildir dediğimiz, bildiğimiz şeyler Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim indirilirken yok muydu?
Vardı.
Peki Allah-u Teala bunu tasdike bir engel olarak gördü ve boş verin onları, onların içerisine bir takım şeyler kattılar. Dolayısıyla hiç o işlerle uğraşmayın, yeni baştan temiz bir kitap indiriyorum demedi. Tam tersine onun içerisinde Allah'ın ayetleri olduğunu ve onlara yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. Yoksa bugün bizim işte biraz önce Vedat Hoca'nın söylediği sokuşturmalar, iftiralar o gün de vardı. O gün Allah'ın Tevrat dediği, İncil dediği kitaplarda o sokuşturmalar vardı. Evet. Allah bilmiyor muydu bu sokuşturmaların olduğunu? Buna rağmen bunu bir tasdik için engel görmedi. Ama biz bugün Allah'ın engel görmediği bir şeyi engel olarak görüyoruz ve diyoruz ki ya bak işte bunları işte Süleyman Aleyhisselam'a kafir demiş. Yok şuna şunu demiş. Yok bu söz zaten Pavlus'a ait diyerek bütün o zincir yani bir takım sıkıntılardan dolayı tıpkı şeyler gibi işte en son cumartesi müzakeresinde yapıldı. Hadis külliyatındaki bir takım sıkıntılı şeylerden dolayı tamamını çöpe atma. Ya böyle bir şey yapıyor muyuz? Yani elimizdeki hadis külliyatında asla Muhammed Aleyhisselam'a konduramayacağımız, ona yapılmış iftira olduğunu kesin olarak bildiğimiz şeyler var diye hadis külliyatını çöpe atıyor muyuz bugün? Atmıyoruz. E peki aynı şey Allah'ın kitabına yaptılar diye Allah'ın kitabını niçin çöpe atmaya çalışıyoruz? İşte burada hata yapılıyor. Bunu yaptığımız zaman bizim tebliğ görevimizin en önemli şeyini, dinamiğini yok etmiş oluyoruz, hadımlaştırmış oluyoruz. Adam diyor ki ya sen benim kitabıma çöp diyorsun, ben sana niye şey yapayım ki ya, benim seninle nasıl bir ilişkim olabilir?
Hocam bunu, aslında burada Ankebut Suresi 46. ayetti okumak
ben lazım. Onu açtım zaten burada da, onu isterseniz okuyalım ve öyle dersi şey yapmış olalım. Ankebut suresi, Kur'an-ı Kerim'in 29. suresinin yani hem Muhammed Aleyhisselam döneminde hem bizim için bugün önceki kitapların ne anlam ifade ettiğini bu ayet çok güzel ifade ediyor. Şöyle diyor, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Evet, yani şimdi hani şey olarak genelde tercüme ediyoruz. Ehli kitapla herhangi bir şeyi konuşurken, tartışırken ne yapın? Yani işte usulüne uygun şey yapın, kırıcı olmayın, güzel söz söyleyin. Öyle mi acaba? Bunu mu söylüyor? Yani şunu mu yapacağız? Herhangi bir Yahudi ve Hristiyanla dini bir meseleyi konuşurken efendiliğimizi bozmayacağız. Kelimelerimize çok dikkat edeceğiz. Aman kalbi kırılmasın, aman canı sıkılmasın. Bunu mu söylüyor? Bunu söylemesine gerek yok. Zaten Müslüman usulüne uygun olarak konuşur ama burada kastedilen şu. Ehli kitapla ancak şöyle mücadele edin. Yani şöyle konuşun, şöyle tartışın. Ehsen ile. Ehsen ne? Ehsen nedir? Ehsen olan nedir? Ehsen olan Kur'an'dır. Yani bütün ilahi kitaplar kendinden öncekine göre ahsendir. Onun için mesela Zümer suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ 39. surenin 13. ayeti. Yani o vahyi, o kitapları dinlerler ve en güzeline uyarlar. En güzeli denilen şey ne? En son olan. Bir ehli kitap kendi kitabını bilir. Sonraki kitabı da dinler ve en nihayetinde neye karar verir? Der ki işte benim elimdeki kitabı tasdik eden, ondaki sıkıntıları gideren kitap en güzel olan gelmiştir işte der. Onun için burada ehli kitapla herhangi bir meseleyi konuşurken ki konuşacağımız şey tebliğden başka bir şey olamaz. Ne diyecekmişiz? Ya bakın kardeşim ben aradan çıkayım.
bunu sana vereyim, gerisini sen hallet. Muhammed Aleyhisselam öyle yapmamış mı? Ve illellezine zalemü minhum ayrı. Yani gerçekten adam artık yoldan çıkmış ve şeyi aşmışsa yapılacak bir şey yok. Ve kulu ve şöyle deyin onlara. Âmennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileyküm. Bize indirilene de, size indirilene de biz inanır ve güveniriz. Şimdi bunu Muhammed Aleyhisselam döneminde o insanlar yapacaktı. Peki biz yapmayacak mıyız? Bakın bu Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti. Allah bunu emrediyor bize. Biz bir ehli kitapla karşılaştığımızda bunu demek zorundaymışız. Biz hem kendi kitabımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Hem de size indirilene. Bakın ve unzile ileyküm, size indirilene. Allah emrediyor bunu. Şimdi bu emir varken Kur'an-ı Kerim'de elinde Tevrat ya da İncil olan bir ehli kitap için senin kitabını bir kenara koy. Onlar işe yaramaz. Dolayısıyla şimdi sen beni dinle dediğimiz zaman böyle bir tebliğ metodu düşünülebilir mi? Muhammed Aleyhisselam'a da emredilen bu. Ve başka ikincisi şunu diyecekmişiz. Ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Bizim ilahımız da sizin ilahınız nasıl aynıysa, bu konuda herhangi bir farklılık yoksa, size indirilenle bize indirilen de aynı. Bunu emrediyor Allah-u Teala. Şimdi biz efendim onu sokuşturmuşlar, bunu bilmem ne yapmışlar diye bu işten vaz mı geçeceğiz? Biraz önce söylediğimiz hadis külliyatında Muhammed Aleyhisselam'a yapılan iftiralar var diye çöpe atıyor muyuz? Boş ver hadisleri mi diyoruz? Hadisler için boş ver hadisleri diyemiyorsak, Allah'ın kitabı için insanlar birileri oraya bir takım şeyler sokuşturmuşsa boş ver onu diyebilir miyiz? Yani bu bir sorumluluk değil midir? Dolayısıyla kitaplara iman hem kendi kitabımıza hem önceki ilahi kitaplara imanı ve güveni gerektirir. Güven de bir bilgiyi, o konudaki bilgi sahibi olmayı gerektirir diyorum.